Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal-i hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, Rabbimiz her canlıya çoğalıp türünü devam ettirme özelliği vermiş. İnsan da neslini devam ettirmek istemekte. Dolayısıyla evlenmek ve çocuk sahibi olma isteği asil bir istek. Esasen evlenmekteki en önemli gaye de bu. Ancak dinimize göre insan neslinin devamı ancak nikahla kurulan birliktelikle mümkün. Bu birlikteliğin adı ise insanlık tarihiyle başlayan aile kurumu. Hatırlarsanız geçen hafta dinimizin evliliğe bakışını ele almıştık. Bunun devamı olarak bugünkü sohbetimizde aile kurumunun aslı, esası, bağı olan nikah konusunu ele almak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Arz ettiğimiz gibi dinimize göre aile birlikteliği nikahla başlar ve nikahla devam ettirilir. Hemen söyleyelim, kadın erkek birlikteliğinin olmazsa olmaz bağı olan nikah aleni yapılmalıdır. Peygamber Efendimiz muhtemel gizli evliliklere fırsat verilmemesi için nikahın aleni yapılmasını yani topluma duyurulmasını istemiştir. Buna göre dinimiz açısından haram olan ilişki ile helal olan evlilik arasındaki ayırıcı özellik nikahtır. Nikah da aleni yapılmalı yani ilan edilmelidir. Peygamber Efendimiz aile müessesesinin şenlik havasında dost ve akrabaların katılımıyla gerçekleşmesini istemiştir. Çünkü gizli saklı insanların katılımından ve şahitliğinden gizlenerek gerçekleştirilen evlilikler her zaman şüphelidir. Bu sebeple Hazreti Peygamber nikahı ilan edin buyurmuştur. Bakınız bir gün Peygamber Efendimiz sahabiden Abdurrahman bin Avf'ın üzerinde o günlerde düğünlerde kullanılan bir koku hissedince bu ne hal diye sormuş. Abdurrahman da evlendim ya Resulallah cevabını verince Hazreti Peygamber Allah'ın bereket ihsan etmesini dileyerek kendisini tebrik etmiş, dua etmiş ve bir koyun keserek de olsa insanlara düğün yemeği ikram etmesini istemiştir. Böylece bütün insanların davet edildiği bir velime yani düğün yemeği ile taçlandırılan nikah meşru olarak kabul edilmiş ve insanların bunu uygulamasını istemiştir Peygamber Efendimiz. Burada amaçlanan da nikahın ilanıdır. Nikahın gizli olmaması, yemek ikram edilerek imkanlar ölçüsünde insanların katılabileceği yerlerde iki şahit esas olmak üzere düğüne katılan herkesin şahitliğinde yapılması ailenin korunmasına yönelik bir tedbirdir. Bu aynı zamanda güzelliği, neşeyi, mutluluğu paylaşmaktır. Mutluluklar paylaşıldıkça artar, çoğalır. Acılar ise paylaşıldıkça azalır, öyle değil mi? Değerli dinleyicilerimiz, nikah ile ilgili uygulamaları ele alacağımız bugünkü programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün Haşr suresinin 22, 23 ve 24. ayetlerini okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz döneminde bir gün genç bir kız Allah Resulü'nün evine kadar giderek "Babam sırf itibar kazanmak için beni kardeşinin oğluyla evlendirdi." diyerek sıkıntısını dile getirmişti Peygamber Efendimiz'e. Bunu duyan Peygamber Efendimiz, durumu öğrenmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak için kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu nikahı onaylamıştım ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkının olup olmadığını öğrenmek istedim." demişti. Peygamber Efendimizin uygulamasında kızın elbette ki söz sahibi olduğunun sonucu çıkıyordu ortaya. Böylece baba ve kız arasındaki mesele çözüldü ve her ikisi de memnun olarak ayrılmışlardı Peygamber Efendimizin evinden. Değerli dinleyicilerimiz, örnek bir aile modeli oluşturmak isteyen Hazreti Peygamber, o günün toplum yapısında fazla bir söz hakkı olmayan kadına değer veriyor ve hayatının en önemli kararı olan nikah konusunda görüşüne başvurulup rızasının gerekli olduğunu koyuyordu ortaya. Peygamber Efendimiz nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekiyor ve onayı alınmadan nikahının kıyılamayacağını beyan ediyordu. Bundan 1400 yıl önce. O günkü şartlarda kadının statüsü düşünüldüğünde ve 1400 yıl sonra dünyada ve ülkemizde zaman zaman şahit olunabilen olaylar hesaba katıldığında Peygamber Efendimizin bu uygulamasının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Öte yandan aile büyüklerinden veya yetkili otoriteden izin alınmadan veliden habersizce yani gizlice yapılan evlilikler sonucunda anlaşmanın da sağlanamaması durumunda yetkili mercilere işaret ediyorlardı hadis-i şerifte. Bu her şeyden önce ortaya çıkacak sıkıntılara karşı alınmış bir tedbirdi. Bu uygulama bir tahakküm veya bir yetki gaspı şeklinde değil de yol gösterme, sorumluluğu paylaşma şeklinde değerlendirildiği takdirde hem kadınların hem de dünyaya gelecek çocukların haklarını korumaya dönük bir uygulamaydı. Neler yaşıyoruz öyle değil mi? Ebeveynin yıllar boyunca şefkat ve itina ile büyüttükleri, hayatları boyunca adeta gözlerinden sakındıkları çocuklarının onların rızalarını almadan evlenmesinin psikolojik boyutu bir yana çeşitli istismarlara açık olabileceği endişesiyle rahmet elçisi Peygamber Efendimiz bazı tavsiyelerde bulunuyordu ailelere. Peygamber Efendimiz kız çocuklarının izni olmadan evlendirilmelerini hoş karşılamadığı gibi çocukların da ailesinden habersiz kendi başına evlenmesini de hoş karşılamıyordu. Bunun ne kadar önemli olduğunu çocukları habersiz bir şekilde evlenen anne babalara sormak gerekir diye düşünüyorum ben. Peygamber Efendimiz yine muhtemel suistimallerin önlenebilmesi için evliliğe izin verecek velinin de rüşt sahibi. Ne demek hocam rüşt sahibi? Yani doğru karar verme kabiliyeti olan aklı selim sahibi bir kimse olduğunu belirtmiş ve ehliyetsiz velilerin kararlarının da makbul olmadığını söylemiştir. Buna göre velilerin yetersiz kaldığı veya velinin bulunmadığı ya da yetkilerini kötüye kullandıkları durumlarda yetkili otorite derhal müdahale edip yetkisini kullanabilecektir. Özellikle Peygamber Efendimiz zamanında kadınların haklarının korunmasına olabilecek haksızlıkları önlemeye yönelik uygulamalardı bütün bunlar. Aksi takdirde sahipsiz, kimsesiz kalan kadınların haklarını istismar etmek daha kolay olabilirdi. Velayet ve izin konularının bu şekilde önemsenmesinin asıl nedeni evliliğin gerekli araştırmalar yapılarak sağlam temeller üzerine kurulması, telafi edilmesi, zor hataların önüne geçilmesi ve evlenecek tarafların aileler arasında kaynaşma sağlamaktı. Değerli dinleyicilerimiz, huzurlu bir toplum oluşturmayı hedeflemiş olan İslam, en çok sahip olmak istediğimiz şey değil mi? Huzur. İşte bunu oluşturmayı hedeflemiş olan İslam, bu huzurun öncelikle aile yuvasında sağlanabilmesi açısından bir takım sınırlar da koymuştur. Unutmayalım ki bazı evlilikleri engelleyen hatta yasaklayan bu sınırlar hep birey ve topluluğun mutluluğu içindir. Örneğin Yüce Allah evlenilmeleri yasak olan kadınlar hakkında şöyle buyurur. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, annelerinizle evlenmeniz haram kılındı. Kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, öz oğullarınızın eşleri, iki kız kardeşin aynı nikah altında bir araya getirmeniz, İşte bütün bu saydıklarımızla evlenilmesi haram kılınmıştı Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 23. ayet-i kerime ile. Kur'an-ı Kerim'de evli kadınlarla evlenilmesi de haram kılınmış. Resulullah da kadının hala ve teyzesiyle bir arada aynı nikahta birleştirilmesini de yasaklamıştı. Allah Teala boşanmış veya kocasının ölümüyle dul kalmış kadının evlenebilmesini de belli şartlara bağlamış. Bunun için de hamile olmayan kadının 3 adet süresi, kocasının ölümüyle dul kalan kadının ise 4 ay 10 gün süreyle iddet beklemesi gerektiğini bildirmişti. Ayrıca Cenab-ı Hak hamile iken boşanan veya kocası ölen kadının iddet süresinin doğumla biteceğini bildirmiştir. Müslüman bir kimsenin inançsız bir kimse ile evlenmesi de helal olmadığı bildirilmiştir. Mümtehine suresi 10. ayet-i kerimede Müslüman bir kimsenin inançsız bir kimse ile evlenilmesi de helal değildir. Hazreti Peygamber'in yasakladığı nikah çeşitleri arasında mut'a yani geçici süreyle nikah da bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz bunu yasaklamış ve Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır buyurmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, günün şu saatinde içinizi karartmak istemem ama cahiliye denilen İslam gelmeden önce genelde dünyada özelde Arap Yarımadası'nda uygulanan evlilik biçimleri hakkında kısa da olsa bilgi sunmak istiyorum sizlere. Bu anlaşıldığı vakit dinimiz İslam'ın bizi hangi kör kuyulardan hangi yaşanılır günlere getirdiği çok rahat bir şekilde görülebilecektir de onun için özetlemek istiyorum bu konuyu. Hazreti Ayşe annemiz İslamiyet gelmeden önce yaygın olan nikah çeşitleri hakkında şunları söylemektedir. Cahiliye döneminde 4 türlü nikah vardı diyor. En yaygın olanı insanların bugün yaptıkları gibi aile büyüklerinin onayı alınıp mehir miktarı belirlendikten sonra yapılan nikahtı. Şimdi anlatımın bundan sonraki kısmına dikkatlerinizi özellikle çekmek isterim. Hazreti Ayşe annemiz İslamiyet gelmeden önce yaygın olan nikah çeşitlerini anlatırken cahiliye döneminde 4 türlü nikahın varlığından bahsediyor ve bunlardan birincisi olarak insanların bugün yaptıkları gibi aile büyüklerinin onayı alınıp mehir miktarı belirlendikten sonra yapılan nikahı zikrediyor. Meselenin asıl dikkate değer yanı ise işte bundan sonra başlıyor. İslam öncesi cahiliye döneminde yapılan nikah çeşitlerinin ikincisi ise bir erkeğin eşini toplumun önde gelenlerinden birine göndererek onunla birlikte olmaya zorladığı, eşinin ondan hamile kaldığı belli olana kadar eşine yaklaşmayarak işte böylece o zengin kimsenin nesebinden, soyundan ve asaletinden istifadeyi planladığı nikah idi. Bu nikah çeşidine nikahul istibda adı verilirdi. Üçüncü nikah şekli kadının doğurduğu çocuğu beraber olduğu erkeklerden birini seçerek ona nispet etmesiyle yapılıyordu. Diğer bir nikah çeşidi ise evlerinin önünde filama şeklinde bir işaret asarak erkekleri davet eden birçok erkekle beraber olan kadınların doğumdan sonra benzerlikten akrabalık tespit etme konusunda tecrübeli kimseleri çağırarak hangi erkeğe benziyorsa çocuğu ona nispet ettikleri ve böylece gerçekleştiren nikah türüydü. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Hak din İslam ile gönderilince insanların o günde uyguladıkları bu insan onurunu rencide eden sizin de eminim dinlerken rahatsız olduğunuz kadını aşağılayan, nesil emniyetine zarar veren insanlığın yüz karası bütün bu cahiliye nikahlarını kaldırmıştır. Cahiliye döneminde başvurulan nikah türlerinden biri de erkeklerin arzuladıkları evlilikleri yapabilmek için kızlarını veya kız kardeşlerini feda edip onları istemedikleri kimselerle rıza dışında evlendirdikleri şigar nikahı idi. Bu nikahta kadınların eş seçimi ve mehir talep etme hakları yoktu. Kişi beğendiği bir kızı alabilmek için o kızın babasına kendi kızını karşılıklı olarak veriyordu. Peygamber Efendimiz şartları itibariyle kadınların aleyhine olan bütün evlilik türlerini, nikah çeşitlerini olduğu gibi İslam'da şigar nikahı yoktur buyurarak genç kızları mağdur eden bu yanlış evliliği de ortadan kaldırmıştır. Bu şekilde özellikle kadınların kendi hür iradelerinin dışında fiziki şiddet veya manevi baskı altında kalarak istemedikleri bir evliliğe zorlanmalarının önü kesin olarak kapatılmıştır. Günümüzde de bu nikaha benzeyen berdel veya değiş tokuş, ki ben anlatırken belki sizin aklınıza da bunlar gelivermiştir. Berdel veya değiş tokuş evliliklerinin birçok soruna neden olduğu görülmektedir. Berdel yöntemiyle evlenen taraflardan birinde görülen ailevi bir sorun hiçbir sebep olmaksızın diğer tarafa da yansımakta. Örneğin meşru bir sebepten dolayı boşanan bir taraf birbirini seven veya iyi anlaşan diğer tarafın da boşanmasına ve neticede aile dramlarının yaşanmasına sebep olabilmektedir. Hazreti Peygamber'in kaldırdığı nikah türlerinden biri de biraz önce arz ettiğim gibi muta nikahıydı. O günün toplumunda Araplar ticaret veya başka vesilelerle yaşadıkları bölgenin dışına çıktıklarında gittikleri yerde geçici veya süreli olan muta nikahıyla evlenirlerdi. Çocukluğundan beri Peygamberimizin yanında büyümüş bir kimse olan Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü muta nikahıyla evlenmeyi de yasaklamıştı. Peygamber Efendimizin mut'ayı yasaklayan sözleri şu şekildeydi: "Ey insanlar, muta nikahını Allah kıyamet gününe kadar, yani sonsuza kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mut'a ile nikahlandığı bir kadın varsa ondan ayrılsın." buyurmuştu Peygamber Efendimiz veda haccı esnasında. Peygamber Efendimiz veda haccı esnasında bazı temel konuları yeniden hatırlatan konuşmalar yapmıştı. Bu önemli konuşmalar sırasında muta nikahını da hatırlattı ve mutanın yasak olduğunu vurguladı. Konuyu ilk defa burada duyan bazı kimseler Hazreti Peygamber'in muta nikahını veda haccı sırasında yasakladığını zannedip böyle rivayet etmişlerdir. Halbuki bu konuşma önceden yasaklanan bir uygulamanın önemine binaen yeniden hatırlatılmasından başka bir şey değildi. Cahiliye döneminde nikahul makd denilen bir uygulama daha vardı. Buna göre ölen şahsın yakın akrabalarından biri onun dul kalan eşinin kendisine miras yoluyla intikal ettiğini düşünebiliyor ve hiçbir söz hakkı tanımadan, ona hiçbir seçme şansı bırakmadan sahip olabiliyordu. Ölenin kardeşleri, hatta öz çocukları bile bunu uygulayabiliyorlardı. Bu uygulamanın temelinde kadını bir meta olarak görme anlayışı yatıyordu. Çünkü onlara göre adam öldükten sonra geride bıraktıkları yakın akrabalarına kalıyordu. Eşi de erkeğin terekesi, yani mirası arasında sayılıyor ve ona da sahip olunabileceğini düşünüyorlardı. İslam'dan sonra, İslam dini geldikten sonra elhamdülillah sahabilerden Kays bin el-Esled babası öldüğünde geriye bıraktığı dul eşiyle evlenmek istediğini Allah Resulüne aktarınca, "Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu kötü bir yoldur." mealindeki Nisa suresi 22. ayet nazil olmuş ve bu kötü uygulama, İslam'dan önceki uygulama böylece tarihin çöplüğüne atılıvermişti. Cahiliye döneminde bir şahıs aynı anda iki kız kardeş ile evlenebiliyordu. Nisa suresi 23. ayet de iki kız kardeş ile aynı anda evlenmeyi yasaklıyordu. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Dinimiz İslam, insan fıtratında bulunan evlenme isteğini meşru şekilde karşılandığı bir nikah toplumu oluşturmuş ve kötü olan şeylerden, kötülüğün her türünden uzak kalınması gerektiğini belirtmiş ve böylece tertemiz bir toplum hedeflemiştir. Ne mutlu o tertemiz toplumun mensuplarına. Değerli dinleyicilerimiz, konuyu bugünlere getirip bir değerlendirme yapmamız gerekirse, günümüzde gençler arasında gittikçe yaygınlaşan gizli nikahlar, icap ve kabul ve şahit şartlarını taşısalar bile, icap, kabul ve şahit şartlarını taşısalar bile, nikahın ilan edilmesi hakkındaki peygamber emrini, dolayısıyla ilan şartını taşımadıkları için geçerli olmamaktadır. Zira nikah özü itibariyle iki insanın meşru birlikteliğini topluma duyurarak her türlü suizanın önüne geçmeyi, dolayısıyla ailenin toplumsal bakımdan kabulünü hedeflemektedir. Gizli nikah uygulamasında ise mesele bir şekilde çözüm amaçlı kılıfına uydurma girişimidir. Ailede güven ve sevgiyi kalıcı hale getirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve suistimalleri engellemek ancak kadın ve erkeğin onayı, şahitlerin şahitliği ve nikahın topluma duyurulması ile mümkündür. Ancak nikahın kayıt altına alınması da hayati öneme sahiptir. Bunların ne kadar önemli olduğunu mağdur duruma düşen kadınlara, onların yakınlarına sormak lazım ne kadar önemli olduğunu. Nikahın iki tarafı bağlayan bir kayıtla sabit olması iki tarafın da menfaatinedir. En konu düşünülmeden yapılan evlilikler ve hüsran ile biten beraberlikler. Bu konuyla ilgili ciddi araştırmalar bulunsaydı elimizde, kim bilir hangi yürek burkan dramlarla karşılaşacaktık. Oysa İnsan onuru dokunulmaz. İnsan onuru dokunulmazdır. Evliliğin amacı da kadın erkek birlikteliğini iki cihan saadetine dönüştürmektir. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de evliliğin misakı galiz, yani ağır bir ahit, ağır bir anlaşma olduğu belirtilmiş. Eşlerin birbirini bir elbise gibi bürüyüp koruması gerektiğine işaret edilmiştir. Bunun neticesinde de sevgi ve muhabbet ile eşlerin kaynaşması, dünya nimetlerin en güzel meyvesi olan çocukların huzur ve güven içinde yetiştirilip büyütülmesi, insanların dünya meşguliyetlerinden kaçıp sığınacakları sıcak bir yuva ve neticede sağlıklı ve uyumlu bir toplum oluşturulması hedeflenmiştir dinimizde. İnsanların sadece geçici zevklerini tatmin etmek için birlikte olmaları, samimi yuvaların oluşmasını engelleyeceği gibi gerçek güven ve huzuru da temin edemez. Birlikte yaşadıkları halde evlenmeyi düşünmüyoruz söylemiyle nikahlı evliliğe yanaşmayan kimseler, toplumları, hatta devletleri ayakta tutan en önemli unsur olan aile kurumunu sarsacak, ailenin sarsılması ise hem bireyleri hem de toplumu kaosa sürükleyecektir. Bu da böylece biline. Aynı şekilde aile büyüklerinin ve evlenecek kızın rızası alınmadan kaba kuvvet kullanılarak kız kaçırma yoluyla evlenme teşebbüsünde bulunulması da meşru değildir, doğru değildir. Karşılıklı rıza ve kabule dayalı olması gereken evliliğin bu şekilde gerçekleştirilmeye çalışılması, her şeyden önce kadının ve ailesinin onurunu rencide etmekte. Sonuçta mutsuzluklara, kargaşaya, hatta cinayetlere kadar varabilmektedir. Kaçarak evlenen ve çoğu boşanmayla sonuçlanan, eminim birçok birlikteliğe şahit olmuşsunuzdur. Medineli Hansa binti Hizam adlı dul bir hanım, babasının kendisini rızası dışında evlendirdiği şikayetinde bulununca Allah Resulü bu nikahın meşru olmadığını belirtmiş. Ancak Hansa daha sonra şikayetinden vazgeçince evlilik devam etmişti. Babanın kızını rızası dışında evlendirmesine razı olmayan Kutlu Nebi'nin kaba kuvvet ve hile ile kızın kaçırılmasına ve nikahlanmasına rıza göstermesi düşünülebilir mi? Peygamber Efendimiz cahiliye toplumu tarafından uygulanan ve özellikle hanımları hem ruhen hem bedenen inciten, sosyal ve ekonomik haklar konusunda da mağdur eden evlilik türlerini ortadan kaldırmakla kalmamış, sonraki dönemlerde de iffet, haya, karşılıklı rıza, şefkat ve merhamet üzerine bir yuva kurmaya yönelik olmayan evliliklerin de meşru olmadığını beyan etmiştir. İslam dini şartları belirlenmiş olan nikah ile evlenmeyi teşvik ederek hem bireysel hem de toplumsal bir planda bir düzen sağlamayı hedeflemektedir. Dinimizin öngördüğü nikah, tekraren ifade etmek istiyorum, tarafların karşılıklı rızası, şahitlerin tanıklığı, aile büyüklerinin onayı ile gerçekleşen, aynı zamanda ilan ve kadın için belirlenen mehir gibi şartlar taşıyan ve kayıt altına alınan nikahtır. Değerli dostlar, toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösteren bir takım merasimlerle gerçekleştirilse de evlilik insanların hayatında en önemli ve özel dönüm noktalarından biridir. Herkes kaç yaşında olursa olsun evliliğini hiç unutmaz. Kurulacak aile birlikteliğinin gizlilik içinde değil, açıkça ve meşru bir biçimde gerçekleştirildiğini ilan büyük öneme sahip. Düğünler toplum hayatının vazgeçilmez merasimleri olduğu için Peygamber Efendimiz düğünlerin bir şenlik ve sevinç içinde gerçekleşmesini istiyor. İnsanların def çalıp şarkı söylemelerine, ziyafet vermelerine, meşru eğlencelerine müsamaha gösteriyor. Hatta bu konularda ihmalkar davrananları uyararak düğünün gereğinin yapılmasını teşvik ediyordu. Evlenmek için özellikle tavsiye edilen ya da yasaklanan herhangi bir gün yoktur. Uygun olan herhangi bir zaman dilimi seçilebilir. Hazreti Ayşe, bu söyleyeceğim hakikaten çok önemli, kendisinin Peygamber Efendimizle Şevval ayında evlendiğini ifade etmiş ve yakını olan kadınlara da Şevval ayında evlenmelerini tavsiye etmiştir. Şevval biliyorsunuz Ramazan'dan sonra gelen aydır. Ayrıca Allah Resulü Ümmü Seleme annemizle de şu anda içinde bulunduğumuz Şevval ayında evlenmiştir. Bu evliliklerin bugün olduğu gibi o günün toplumunda da yaygın kanaat olan, bugün olduğu gibi o günün toplumunda da şöyle bir inanç vardı. Nedir o? İki bayram arasında, yani Şevval ayı Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı'nın arasındadır biliyorsunuz. İki bayram arasında nikah kıyılmaz denir. Oysa Şevval ayı Ramazan ayı ile Kurban Bayramı arasındadır. Peygamber Efendimiz hem Ümmü Seleme annemizle hem Hazreti Ayşe ile Şevval ayında evlenmiştir. Hazreti Ayşe kadınlara Şevval ayında evlenmelerini tavsiye etmiştir. Böylece batıl anlayışı değiştirmeye yönelik bir müthiş bir uygulamadır bu. Yani iki bayram arasında evlenmekte hiçbir sakınca yoktur. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemizle Şevval ayında, yani Ramazan'la Kurban Bayramı arasında evlenmiştir. Bu vesileyle önemli bir konuya daha değinmek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Eşler arası özel hayatta gizlilik esas. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde Allah nezdinde sorumluluğu en büyük olan emanetlerden biri, bir kimsenin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını yaymasıdır buyurur ve eşlerin cinsel ilişkilerini ve aralarında geçen özel durumları, anlatanları Allah katında insanları en kötülerinden biri olarak niteler. Eşin sırlarının ifşa edilmesi her şeyden önce edebe aykırı, iffetsizlik, onu günahkar nefislere karşı tehlikeye atmaktır. Nitekim birçok konuda kadın sahabilerin sözcülüğünü yapan Esma binti Yezid isimli sahabi, Allah Resulü'nün cinsel hayatları açığa vuran konuşmaların yasakladığını şöyle buyurduğunu nakleder. Cinsel hayatlarını açığa vurarak konuşan kimseler, insanlar kendilerine bakıp dururken ilişkiye giren erkek ve dişi şeytan gibidir buyurur. Erkek ve dişi şeytan gibidir buyurur Peygamber Efendimiz. Konumuza gelecek programımızda da devam edeceğiz. Konumuz nikah olduğu için bugünkü programımızı nikah esnasında yapılan dua ile bitirmek istiyorum. Rabbim sizlere yakınlarınıza, çoluk çocuğunuza hayırlı kısmetler, hayırlı rızıklar ve gönül huzuruyla geçireceğiniz bir hayat nasip eylesin. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Allahümme ceal hâzel agde meymûne mübâreke ve ceal beynehumâ ulfeten ve muhabbeten ve karara ve lâ tec'al beynehumâ nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehumâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havva ve kemâ beyne ellefte beyne Muhammedin ve Hadice'tel Kubra ve beyne Ali'nin ve Fatime'tez Zehra. Allahümme a'di lehuma evladen salihan ve rizgan vasi'an ve umran tavila. Allahümme kessir ümmeten Muhammedin bi hurmeti nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina a'yunin ve cealna lil müttegine imama. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allah'ım, nikah bağıyla bağlanan, senin huzurunda evlenen kimseleri ömürleri boyunca mesut ve bahtiyar eyle. Kazançlarına ve ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ahlakını güzelleştir onların. Kendilerine hayırlı çocuklar lütfeyle. Onları doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma. Kötü yollara sapmaktan koru. Sırlarını fahş eyleme. Günahlarını bağışla ey bağışlaması bol olan Rabbimiz. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Halil Necipoğlu Fettah diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Thank you.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, namazda vücuttaki bir yeri 3 defadan fazla kaşımak namazı bozar mı diye soruyor. Namazda vücuttaki bir yeri 3 defadan fazla kaşımak namazı bozar mı? Namaza ait olmayan bir hareketi değerli dinleyicilerimiz, namaza ait olmayan bir hareketi bir özre bağlı olmaksızın çokça yapmak, dolayısıyla buna namaza ait olmayan bir ameli çokça yapmaya ameli kesir deniyor. Ameli kesir namazı bozar. Ameli kesir için net bir sınır çizmek zor. Kimi alimlere göre namazda olmayan bir hareketi iki elle birden yapmak, kimilerine göre bir hareketi 3 defa peş peşe zaruretsiz olarak yapmak, tercih edilen görüşe göre ise, en önemlisi bu, tercih edilen görüşe göre ise, dışarıdan namaz kılanı gözlemleyen, kişi de namazda olunmadığı izlenimini verecek. Yani bakıyor kişi herhalde namaz kılmıyor diye düşünüyor. Gördüğü halde bu izlenimi verecek bir davranışta bulunmaktır ameli kesir. Bu bakımdan namazdaki eylemlere, hallere, hareketlere benzemeyen ve namazla bağdaşmayan bir davranış namazda olunmadığı izlenimini veriyorsa ameli kesir çerçevesine girer. Evet, namazı bozar değerli dinleyicilerimiz. Bir başka soruyla devam edelim. Guslederken ve abdest alırken vesvese sebebiyle organları tekrar tekrar yıkamanın hükmü nedir diye soruyor bir başka dinleyicimiz. Vesvese çeşitli sebeplerle insanın yaşadığı kararsızlık, şüphe ve kuruntu hali. Bu çoğu kere abdest ve guslün alınıp alınmadığı, tamam olup olmadığı ya da bozulup bozulmadığı şüphesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Gusül ve bu sadece namazda, abdestte de değil, insanlar arabamı acaba kilitledim mi, evin kapısını kapattım mı, camları kapattım mı? Şimdi meseleyi dine getirirsek, gusül ve abdest alan kişinin vesvese sebebiyle gusül abdestini tekrarlaması gerekmez. Hatta kişi bu vesveselere itibar etmemeli. İçine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendisine telkin etmeli. İhtiyaç duyulması halinde elbette psikolojik tedaviye yönelmeli. Ayrıca manevi destek olarak kendisine psikolojik tedaviye yönelmeli. Ayrıca manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, Kul e'udu bi Rabbil Felak, Kul e'udu bi Rabbin Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup bu halden kurtulmak için Allah'a dua etmelidir. Bir başka soruyla devam edelim. Bedenin herhangi bir yerine sürülen boya abdest ve gusüle engel midir diye bir sorumuz var. Abdestte ilgili organların gusüldüyse bütün bedenin, gusül abdestinde bütün bedenin yıkanması farzdır. Abdestte ilgili organlar, gusülde bütün beden yıkanması farz. Bu itibarla abdest veya gusülde yıkanması gereken uzuvlarda suyun deriye ulaşmasına engel olacak herhangi bir tabaka bulunmamalı. Bu tür maddelerin abdest ve gusülden önce vücuttan temizlenmesi gerekir. Ancak kına gibi suyun deriye geçmesine engel olmayan boyalar abdest ve gusüle mani değildir, engel değildir. Peki cilde veya tırnaklara yapışan veya sürülen maddeler abdest ve gusüle engel olur mu? Bu soru geliyor hemen akla. Gusül veya abdest alırken, gusül abdesti veya namaz abdesti alırken yıkanması gereken organların kuruyer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir dedik. Gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalı. Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarının arasına boya giren boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi veya benzeri meslek sahipleri, bundan müstesnadır. Dolayısıyla cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamp, boya ve buna benzer şeyler abdest ve gusle engel değildir. Seferi olan kişi cemaate namaz kıldırabilir mi diye son bir sorumuz var. Bununla bitiriyoruz. Seferi kimse hem seferi olan cemaate hem de mukim olan cemaate imamlık yapabilir. Seferi olan kişi 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılacağı için böyle bir kimse cemaate namaz kıldıracağı zaman namaza başlamadan önce ben seferiyim. İkinci rekatın sonunda selam vereceğim. Ben selam verince siz selam vermeksizin kalkıp namazınızı tamamlayınız uyarısında bulunması karışıklığı önlemek bakımından uygun olur. Nitekim Peygamber Efendimiz Mekke fethinden sonra Mekke'de kaldığı süre içerisinde namazlarını misafir olarak kısaltarak 4 rekatlı namazları 2'şer kıldırmış ve mukim olan kimselere yani Mekkelilere biz misafiriz siz namazlarınızı tamamlayınız 4 rekata tamamlayınız buyurmuştur. Hazreti Ömer de aynı şekilde Mekke'ye geldiği zaman 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kıldırmış ve mukim olan Mekkeli cemaate Mekkeliler namazınızı tamamlayınız biz misafiriz demiştir. Değerli dinleyicilerimiz bu sözlerimizle birlikte program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Ali İhsan Yıldız ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere sizi Türk tasavvuf musikisi korosuyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Aşkınla yansın ya Resul.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.